Ayrım 48.
Fransızca sözcüklerden kaçınıyordu ama yüzünde çok büyük bir saygı ifadesi vardı. Sekreter efendisine yönelik bu takdiri sevimli bir baş işaretiyle kabul etti. Bunun üzerine ağlamasını kesen goril yeniden kendi dilinde konuşmaya başladı ve eski kabalığına döndü. Söylediği her heceyle birlikte bir hareket yapıyordu. Nesnelere ilişkin betimlemeleri her defasında değişiyor gibiydi. Resimden belki 100 kez söz etmiş olmasına karşın her defasında ayrı bir ad kullanmıştı. Adlar resmi göstermekle kullandığı jestlere bağımlıydı. Bedeninin tümüyle ürettiği ve eşlik ettiği seslerin hiçbiri arasında benzerlik yoktu. Güldüğü zaman kollarını sonuna dek iki yana açıyordu. Alnı başının arka tarafındaymış gibi görünüyordu. Sanki yaratıcı çalışmasını ayırdığı saatlerde elini hep orada gezdiriyormuş gibi başının arka tarafındaki saçlar dökülmüştü. Ansızın yerinden fırladı ve kendini şiddetle yere attı. George yerin çok kalın bir toprak tabakasıyla kaplı olduğunu fark etti. Sekreter yerde yatan goril'in ceketini çekiştiriyordu ama goril çok ağırdı. Kadın Kien'den yalvararak yardım istedi. Kendisini kıskanç hem de çok kıskanç bir kadın olarak nitelendirdi. İkisi birlikte gorili kaldırdılar. Goril oturur oturmaz yerdeki yaşantısını anlatmaya koyuldu. Henüz yeni kesilmiş canlı ağaç gövdeleri gibi odanın içine fırlatılıveren birkaç güçlü sözcük, gizemli bir aşk serüvenini, bu durum karşısında varlığının en derin noktalarına değin kendinden kuşku duymaya başlayan Kien'in gözleri önüne seriverdi. Artık kendini bir tahta kurusu gibi görüyordu. O zamana değin inmek yürekliliğini göstermiş olduğundan binlerce ayak daha aşağıda bulunan derinliklerden gelen şeyleri nasıl kavrayabileceğini sordu kendine. Doğanın böyle bir yaratığıyla aynı masada oturmak büyük bir cüretti şimdiki yerine göre. Bu yaratık salt alışkanlıkların ve geleneklerin sapladığı yörüngede yaşayan, her şeye yüksekten bakan, ruhunun her yanı yağ bağlamış ve geçen her günün birikimi yeni yağlarla tıkanmış bir insandı. Salt, pratik amaçlar için yeterli olabilen bir yarım insan. Var olabilme yürekliliğini taşımayan bir insan. Çünkü dünyamızda var olmak, farklı olabilmek demekti. Ama o tepeden tırnağa bir kalıptan, kurulmuş bir terzi mankeninden başkaca bir şey değildi. Bağışlayıcı bir gücün yarattığı rastlantılar harekete geçirilen ya da durdurulan, dolayısıyla yalnızca rastlantılara bağımlı olan, en küçük bir etkiden ve güçten yoksun, hep aynı boş tümceleri, kendisine zararı dokunmayacak tümceleri geveleyen bir manken. Hem cinslerini yönlendirebilecek, değiştirip biçimleyebilecek normal bir insan yaşıyor muydu ki yeryüzünde? George'un aşkıyla yanıp tutuşan, özellikle onun kollarındayken uğruna yaşamlarını vermeye hazır olan kadınlar daha sonra ne idiyseler yine o olup çıkıyorlardı. Sürüp sürüştürmekten ya da erkeklerden başka bir şey düşünmeyen, yalnızca iyi bakılmış bir tenden oluşma hayvancıklardı tümü de. Oysa bu sekreter, başlangıçta ötekilerden farklı hiçbir yanı bulunmayan bu kadın, gorilin güçlü iradesinin etkisiyle kendine özgü, hem cinslerinden daha güçlü, coşkulu ve özverili bir varlık olup çıkmıştı. Goril, toprakla olan yaşantısını övgüler düzerken kadını bir tedirginlik almıştı. Goril'in anlattıklarına kıskanç bakışlarla ve sözlerle karışıyor, ne yapacağını bilmez gibi sandalyesinin üstünde kıpırdanıp duruyor, gorili çimdikliyor, ona gülümsüyor, dilini çıkarıyordu. Ama goril ona dönüp bakmıyordu. Madame resimden artık yeterince zevk almaz olmuştu. George'u kalkmaya zorladı. George, kadının şaşkın bakışları altında gorille sekretere, sanki karşısında Krezus ile karısı varmış gibi veda etti. Dışarı çıktıklarında madam, kayınbiraderime kocam bakar dedi. Yanlış izlenimlerden nefret ederdi. Üstüne oturulan miras payının öyküsünü ise kendine saklamıştı. Çok ince bir insan olan doktor, hastaya kendisinin bakmasına izin verilmesini diledi. Bu işi bilimsel açıdan duyduğu ilgi yüzünden salt kendisi için yapacaktı ve madamın sayın eşi hiçbir yükümlülük altına girecek değildi. Madam, Kien'in söylediğini anında yanlış anladı ve bir koşulla seanslarda kendisinin de hazır bulunması koşuluyla doktorun isteğini kabul etti. Yaklaşan ayak seslerini duyunca kocası dönmüş olabilirdi, hemencecik ekledi. Planlarınız beni gerçekten meraklandırıyor. George, madamı da çekmeye boyun eğdi. Onu eski yaşamından bir kalıntı olarak yeni yaşamına sürükledi. Birkaç ay boyunca her gün geldi. Goril'e karşı duyduğu hayranlık her ziyaretiyle birlikte artıyordu. Çok büyük çabalar harcayarak dilini öğrendi. Sekreter doktora çok az yardım ediyordu. Ana dili olan Fransızcayı kullanmakta biraz ileri gittiğinde kendini dışlanmış gibi hissediyordu. Kendini tümüyle adamış olduğu adama ettiği ihanet yüzünden cezayı hak etmişti. George, Gori'nin keyfini bozmamak için başkaca herhangi bir dilin yardımına başvurmaktan vazgeçmişti. Kendisine sözcüklerle birlikte nesnelerin birbiriyle olan bağıntısını da öğretildiği bir çocuk gibi davranıyordu goril'in dilini öğrenirken. Zaten burada en önemli olan bu bağıntılardı. İki odayla bu odaların içerdikleri, tutkuların egemenliğindeki bir çekim alanına dönüşmüştü. Nesnelerin, bu bakımdan doktorun ilk izlenimi doğruydu, gerçek anlamda adları yoktu. Adları içinde bulundukları duygu atmosferine göre değişiyordu. Vahşi, gerilimli ve fırtınalarla dolu bir yaşam süren goril açısından nesnelerin görünümleri de sürekli değişmekteydi. Goril'in yaşamı nesnelere geçiyordu ve nesneler bu yaşam içerisinde etkin bir rol oynamaktaydı. Goril kendisine verilen iki odayı başlı başına bir dünyayla doldurmuştu. Bir şeyi gereksindiğinde o şeyi yaratıyor, 6 günlük yaratış sürecinin ardından 7. günde kendi yapıtı olan bu dünyaya yerleşiyordu. Dinlenecek yerde yaratısına kendi dilini armağan ediyordu. Çevresinde ne varsa ondan gelmeydi. Çünkü bu odalarda bulduğu eşyalarla zamanın arkasından gönderilen döküntüler çoktan onun etkinliklerinin izlerini taşır olmuştu. Ansızın gezegenine inmiş olan yabancıya da sabırla davranıyordu. Kendisi de bir zamanlar insan türünden olduğu için konunun arada artık çoktan geçmişe karışıp silikleşmiş bir çağın diline dönmesini hoşgörüyle karşılıyordu. Ayrıca yabancının gerçekleştirdiği ilerlemenin de bilincindeydi. Başlangıçta onun gölgesinden bile daha önemsiz olan bu yabancı, zamanla ona yakışır bir dost düzeyine yükselmişti. George, bu akıl hastasının dili üzerine bir inceleme yayımlayabilecek denli bilgiliydi. Böylelikle seslerin ruh bilimi yeni bir ışık altında gözler önüne seriliyordu. Bilimin çok tartışmalı sorunlarını bir goril çözüyordu. Bu goril ile kurduğu dostluk ise o güne değin yalnızca başarıyı tanımış olan genç bir doktora ön kapılarını açıyordu. George duyduğu şükran borcu yüzünden dostunu hoşlandığı yerde bıraktı. İyileştirme girişiminde bulunmaktan vazgeçti. Dilini öğrendikten bu yana arkadaşını goril olmaktan çıkarıp yine bir bankerin aldatılmış kardeşine dönüştürebilecek yetenekte olduğundan emindi. Ama salt bir gecede kazanılmış bir güç duygusunun etkisiyle gözüne çekici gelen bir suçu işlemekten kendini alıkoydu. Delilerin olağanüstülüğüne duyduğu hayranlık nedeniyle delileri kendi arkadaşının yakınları olarak tasarımlıyordu ve onlardan ders almak, hiçbirini iyileştirmeye de kalkışmamak konusunda kesin kararlı olarak ruh doktorluğu alanına geçti. Kibarlık edebiyatından bıkmıştı. Daha sonra yüzlerce deneyimle karşı karşıya kaldığında deliler arasında ayrım gözetmeyi öğrendi. Duyduğu hayranlık genelde gücünden hiçbir şey yitirmedi. Deli diye tanınmalarına yetecek denli başkalarından uzaklaşmış olan insanlara karşı olan yoğun ilgisi kendini her yeni hastasında belli ediyordu. Ama bazıları öncelikle bunalımlar arasında bocalarken, bilincin açıklığına kavuştuğu ara dönemlerin özlemini çeken güçsüz insanlar, George'un alıngan sevgisini incitiyorlardı. Bunların Mısır'daki eski eğlenceli yaşamlarını özleyip yakınan Yahudilerden ayrılır yanları yoktu. Doktor onların isteklerini yerine getiriyor ve böylelerini yine eski yaşamlarına geri götürüyordu. Bunu sağlamak için bulduğu yollar hiç kuşkusuz Tanrı'nın kavminin göç edebilmesi için bulmuş olduğu yollar kadar olağanüstüydü. George'un yalnızca çok belli olaylar için öğütlediği yöntemleri başka doktorlar onun istememesine karşın başka olaylara da uyguluyorlardı. Oysa George'a kalsa goriline karşı duyduğu saygı ve bağlılık nedeniyle bu tür olaylara elini bile sürmezdi. George'un başlattıkları hemen yaygınlaşıveriyordu. Yanında asistan olarak çalıştığı klinik başkanı, çevrede kopan ve kaynağını kendi okulunda bulan bu gürültüden ötürü sevinçliydi. Herkes klinik başkanının tüm çalışmalarına artık bitmiş gözüyle bakmaya alışmıştı. Oysa bir öğrencisi nasıl ansızın yeni yeni fikirler yeşertebiliyordu. George Paris sokaklarından geçerken kimi zaman iyileştirdiği hastalardan birine rastlardı. O zaman sanki büyük bir köpeğin efendisiymiş de uzun süre uzaklarda kaldıktan sonra evine dönmüş gibi eski hastası tarafından sımsıkı kucaklanırdı. Onlara yönelttiği dostça soruların ardında her zaman gizli bir umut beslerdi. Eski dostlarına iyi olduklarından, uğraşlarından, geleceğe ilişkin tasarılarından söz ederken şöyle küçük yanıtlar almayı beklerdi. O günler çok daha güzeldi. Şimdi o denli boş ve budalaca bir yaşam sürüyorum ki yeniden hasta olabilmeyi yeğlerdim. Beni neden sağlığıma kavuşturdunuz? İnsanlar bir kafanın içinde ne denli görkemli bir evrenin saklı olabileceğini kestiremiyorlar. Aklın sağlıklı olması bir tür bunama demektir. Sizi hapse atmak gerek. Beni en değerli varlığımdan yoksun kıldınız. Sizi yalnızca bir dost olarak takdir ediyorum. Uğraşınıza gelince insanlığa karşı işlenmiş bir suçtan başka bir şey değil. Bir ruh baytarından başka bir şey değilsiniz, utanın. Bana hastalığımı geri verin. Sizi dava edeceğim. Sağlıklı olmak ölümden farksız. Bu yanıtların yerine bir övgü ve çağrı yağmuruna tutuluyordu. Rastladığı insanlar şişman, sağlıklı ve normal görünüyorlardı. Dilleri yoldan gelip geçen öteki insanların diliydi. Ya bir tezgah edinmeye çabalıyorlar ya da bir tezgahın ardında çalışıyorlardı. En iyi olasılıkla bir makinenin başında bulunuyorlardı. Doktorun onları dostları ve konukları saydığı günlerde bu insanlar tüm insanlık adına üstlendikleri kocaman bir suçun acısıyla kıvranırlardı. Bu acının kaynağı sıradan insanların uzun boyları karşısında kendi boylarının kısalığının yarattığı gülünç karşıtlık, dünyayı ele geçirmeye ilişkin bir düşünce ya da şimdi ansızın yine doğal karşıladıkları ölüm olabilirdi. Bilmeceleri silinip gitmişti artık. Eskiden bilmeceler için yaşarlarken şimdi çözümü çoktan bulunmuş ne varsa onlar için yaşamaktaydılar. Kendisinden böyle bir şey beklenmemesine karşın utanç duyuyordu George. Hastaların yakınları ona tapıyorlar, ondan mucizeler yaratmasını bekliyorlardı. Fiziksel nedenlerin varlığının kanıtlandığı yerde bile doktorun nasılsa bu işin üstesinden geleceğine inanıyorlardı. Meslektaşlar ona şaşkınlık ve kıskançlıkla bakıyorlardı. Onun düşüncelerini hemen benimsiyorlardı çünkü büyük düşüncelerin tümü gibi bu düşünceler de yalın ve kolayca anlaşılır nitelikteydi. Aynı şeyleri daha önce kendilerinin düşünmemiş olmalarına şaşırıp kalıyorlardı. Ondan yana çıkarak ve yöntemlerini birbirinden çok ayrı olaylarda deneyerek onun önünden bir şeyler kapmaya çalışıyorlardı. Nobel ödülünü alacağı kesindi. Aslında bu ödüle çok önceden aday gösterilebilirdi. Ama gençliğinden ötürü birkaç yıl beklemesini daha iyi olacağı düşünülüyordu. George Kiye'nin yeni uğraşında baştan çıkarılması işte böyle olmuştu. İçinde bir güçsüzlük duygusuyla araştırdığı uçurumlara ve dağlara düşünülebilecek en derin saygıyı duyarak çıkmıştı yola. Ve kısa sürede etrafı 800 dostla kliniğin hastalarından oluşan dostlarla çevrili, yakınlarını yeniden dünyaya getirip armağan ettiği binlerce kişinin saygısını kazanmış bir mesih olup çıkmıştı. İnsanın böyle acı çektirip sevebileceği yakınları olmayınca dünya kimseye yaşanmaya değer görünmüyordu. Günde 3 kez koğuşları dolaşırken alkışlarla karşılanıyordu. Buna alışmıştı artık. Ne denli coşkuyla karşılanırsa gereksindiği sözcükleri ve jestleri de o denli kolaylıkla bulabiliyordu. Hastaları onun izleyicileriydiler. Daha ilk koğuşun önüne vardığında tanışı olduğu seslere kulak kabartırdı. Hastalardan biri pencereden onu görür görmez içerideki gürültü belli bir yöne ve düzene kavuşurdu. Doktor bu değişimi beklerdi. Sanki herkes ansızın alkış tutmaya başlamış gibi bir hava doğardı. Doktor gülümserdi elinde olmaksızın. Sayısız roller artık iliklerini işlemişti. Ruhu her anın gebe olduğu değişimlerin açlığıyla kıvranırdı. Ardından bir düzine asistan bir şeyler öğrenebilmek için onu izlerdi. Birçokları ondan yaşlı, birçokları da meslekte ondan eskiydiler. Ruh doktorluğunu tıbbın özel bir alanı, kendilerini de delilere hizmet veren devlet memurları sayarlardı. Alanlarına giren ne varsa büyük bir çaba ve umutla benimsemişlerdi. Zaman zaman bilimlerinin kaynağı olan ders kitaplarında önerilerini yaparak hastaların delilik ürünü savlarını dinledikleri de olurdu. Tümü de onlara her gün hastaların sömürücüsü değil, hastaların hizmetinde çalışan kişiler olduklarını yineleyen genç klinik başkanından nefret etmekteydiler. Klinik başkanı onlarla yalnız kaldığında şöyle derdi örneğin. Görüyorsunuz ya baylar, bu dahi paranoyakla kendimizi karşılaştırdığımızda ne kadar zavallı aptallar ve dar görüşlü kişiler olarak kılıyoruz. Biz gerçeklerin tutsağıyken o tutkuların insanı, biz hep başkalarından alınma, elden düşme deneyimlerle yaşarken o kendi deneyimlerine dayanıyor. Tıpkı dünyamız gibi sonsuz bir yalnızlık içerisinde kendi evreninde dolanıp duruyor. Korkmak hakkına sahip. Yörüngesini açıklamak ve korumak için gösterdiği yetenek tümümüzün tuttuğumuz yolları açıklamak ve savunmak için gösterdiğinden daha büyük. O duyularının yarattığı yanılsamalara inanırken bizler sağlıklı duyularımızla algıladıklarımıza kuşkuyla bakıyoruz. Aramızda bulunan bir avuç inançlı kişi ise başkalarının binlerce yıl önce onlar için yaşamış oldukları deneyimlere sarılıyor. Bizler düşleri, kutsal sözleri, sesleri, nesnelere ve insanlara göz açıp kapayana dek yaklaşabilmeyi gereksiniyoruz. Ve bunları kendi içimizde bulamadığımız zaman geleneklere başvuruyoruz. Kendi yoksulluğumuz yüzünden inanan kişiler olup çıkıyoruz. İçimizde daha da yoksul olanlar bundan da vazgeçiyorlar. Ama ya karşımızdaki? O aynı kişilikte hem Allah'ı, hem peygamberi, hem de Müslüman kişiyi birleştiriyor. Ona kronik paranoya etiketini yapıştırmamız bir mucizeyi mucize olmaktan çıkarır mı? Bizler nasırlaşmış akıllarımızın üstünde, cimrilerin paralarının üstüne oturmaları gibi oturuyoruz. Bizim düşündüğümüz anlamda akıl, bir yanlış anlamadan başka bir şey değil. Eğer salt düşünce düzeyinde sürdürülebilen bir yaşam varsa, böyle bir yaşamı sürdürebilen tek insan şu karşınızda gördüğünüz delidir. Asistanlar yapay bir ilgiyle anlatılanlara kulak verirlerdi. İlerlemeleri söz konusu olduğundan hiçbir rolü oynamaktan çekinmezlerdi. Klinik başkanının kendine özgü yöntemleri onlar için gizliden gizliye alay aldıkları genel görüşlerinden çok daha önemliydi. Başkanın içinde bulunulan anın mutlu bir isini olarak bir hastaya söylediği her sözcüğü belleklerinde tutarlar ve bunu doktorun yaptığının aynını becerdiklerinin kesin inancı içerisinde birbirleriyle yarışırcasına kullanırlardı. Uğraşın albantlık olan ve 9 yıldır klinikte yaşayan yaşlı bir adam, köyünde otomobillerin artmasının kurbanı olmuştu. Karısı adamın yanında birkaç hafta çok büyük yoksulluk çektikten sonra dayanamayarak bir çavuşla kaçmıştı. Adam bir sabah uyanıp yaşamlarından yakınmaya başladığında karısından yanıt alamamış ve kadının gittiğini anlamıştı. Bütün köyü aramıştı. Evine çocuk yaşta gelen, henüz çok gençken evlendiği karısıyla 23 yıl yaşamıştı. Karısını köyün yakınlarındaki kentte aramıştı. Komşuların öğütlerini tutarak kışlaya gitmiş ve hiç tanımadığı çavuş Delboğuf'u sormuştu. Kışladan çavuşun 3 gündür ortada olmadığını, döndüğü takdirde firar suçundan ağır bir cezaya çarptırılacağını bildiği için çok büyük bir olasılıkla yurt dışına kaçtığını söylemişlerdi. Nalbant karısını hiçbir yerde bulamamıştı. Geceyi kentte geçirmişti. Komşuları adama borç para vermişlerdi. Adam önüne gelen meyhaneye dalıp kafasını masaların altına sokmuş ve dili dolaşarak ''Jean, burada mısın?'' diye seslenmişti. Ama Jean sıraların altında da yoktu. Barın üzerinden eğildiği zamanlar çevredekiler niyeti kasaya uzanmak diye bağırarak onu geri çekmişlerdi. Nalbant'ı doğduğundan beri dürüst bir adam olarak bilirlerdi. Evlendiğinden bu yana karısını hiç dövmemişti. Sağ gözü şaşı baktığı için karısı hep alay ederdi. Ama adam bunu aldırmaz, yalnızca benim adıma Jean derler ama şimdi gösteririm ben sana yatakta günlü derdi. İşte bu kadar iyi davranırdı karısına. Kentte rastladıklarına başına gelen felaketi anlatmıştı. Her kafadan bir ses çıkmıştı. Ahlaksız kunduracının biri bir oturup bin şükretmesini söyleyince neredeyse adamı öldürecekti. Daha sonra bir kasaba rastlamıştı. Kasap çok şişman olduğundan ve geceleri hareket etmek iyi geldiğinden araştırmasında Nalbant'a yardımcı olmuştu. Polise de haber vermişler ve acaba yüzen bir ceset var mı diye nehri araştırmışlardı. Sabaha karşı bir kadın bulunmuştu ama bulunan bir başkasının karısıydı. Yoğun bir sis kaplamıştı ortalığı. Nalbant Jean, bulunan kendi karısı çıkmayınca ağlamaya başlamıştı. Kasap da onun ağlamış ve nehre kusmuştu. Sonra sabahın erken saatlerinde Jean'i alıp mezbahaya götürmüştü. Mezbahada çalışanların tümü kasabı tanıdıklarından selam vermişlerdi. Danalar böğürüyor, her taraf domuz kanı kokuyor, domuzlar bağırışıyorlardı. Jean ise daha yüksek sesle ''Jean, burada mısın?'' diye haykırıyordu. Kasap da danaları bastırarak böğürüyordu. ''Bu Nalbant arkadaşımdır. Karısını buraya göndermişler. Nerede karısı?'' Mezbahada çalışanlar başlarını sallamışlardı. Bunun üzerine gitti kadın diye tepinmişti kasap. Kesmişlerdi onu. Ve uzun bir sıra halinde asılmış olan domuzların arasında kadını aramıştı. ''İşte buldum dişi domuzu.'' diye böğürmüştü. Jean domuzu her yanından incelemiş koklamıştı. Uzun zamandır domuz sucuğu yememişti. Bayılırdı domuz sucuğuna. Doyana dek kokladıktan sonra ''Bu benim karım değil.'' demişti. Bunun üzerine öfkelenen kasap da ''Öyleyse cehennemin dibine git budala herif.'' diye bağırmıştı. Bitkin düşen Jean topallayarak istasyona gitmişti. Parası da kalmamıştı. Eve nasıl gideceğim diye inleyerek raylara uzanmıştı. Ama lokomotif yerine iyi bir insan çıka gelmiş, ona karısından ötürü bir bilet armağan etmişti. Gel gelelim o biletin Jean'in bindiği trende geçmediği anlaşılmıştı. Ama bunu bana o verdi demişti Jean. Karım da kaçtı. Cebinde tek kuruş bulamamıştı. İlk istasyonda polis yakasına yapışmıştı. Jean, burada mı, nerede diye dili dolanarak bağırmış ve polis memurunun boynuna sarılmıştı. Polis burada deyip kendini göstermiş ve Jean'i götürmüştü. Bir hücreye atılan Nalbant günlerce bağırıp çağırmış, karısının izini de tümüyle yitirmişti. Oysa böyle bir şey olmasaydı bulacağından emindi. Günün birinde ansızın bırakılmıştı. Belki eve dönmüştür diye düşünmüştü karısı için. Evde yatak gitmişti, masa gitmişti, sandalyeler gitmişti, her şey gitmişti. Karısı bomboş bir eve dünyada dönmezdi. Ev niye bomboş diye sormuştu komşulara. Bize borcun var Jean. Peki karım dönerse nerede yatacak diye sormuştu Jean. Karın gelmez. Genç çavuş da gitti. Sen de artık yoksul bir adamsın, yerde yatmana bak. Çiğin gülmüş ve köyü ateşe vermişti. Amcaoğlunun yanan evinden karısının yatağını çekip çıkarmıştı. Yatağı çıkarmazdan önce de çocukları, 3 erkek ve 1 kız çocuğunu uykularında boğmuştu. O gece çok çalışmıştı. Masayı, sandalyeleri ve kendisine ait tüm eşyayı bulana dek kendi boş evi yanmıştı. Eşyalarını tarlaya götürmüş, eski odalarının eşyasını yerleştirmiş ve Jean'a seslenmişti. Sonra yatağa yatmıştı. Karısına geniş bir yer ayırmıştı ama kadın gelmemişti. Adam uzun bir süre yatıp beklemişti, karnı çok açtı. Özellikle geceleri çektiği açlığı anlatabilmek olanaksızdı. Açlıktan neredeyse yerinden kalkacaktı. Yağmur ağzına akmış, o da kana kana içmişti. Hava açtığında yıldızları yakalamaya çalışmıştı. Yakalayabilseydi keşke, açlıktan nefret ediyordu. Artık dayanamaz olunca yemin etmişti. Meryem Ana adına karısı sesini duyup da yanına yatana dek kalkmamaya yemin etmişti. Sonra polis onu bulmuş ve yeminini bozmuştu. Polis araya girmeseydi yeminini tutacaktı. Komşular Nalbant'ı öldürmeye kalkmışlardı. Bütün köy yanıp kül olmuştu. Nalbant buna sevinmiş ve ben yaptım, ben yaptım diye bağırmıştı. Polis korkuya kapılmış ve hemen oradan ayrılmıştı. Yeni hücresinde bir öğretmen vardı. Öğretmen güzel konuştuğundan Jean ona öyküsünü anlatmıştı. Adınız nedir diye sormuştu öğretmen. Jean Preval. Saçma, sizin adınız Volkan. Şaşı bakıyorsunuz ve topallıyorsunuz. Nalbantsınız siz. Topalladığınıza göre de iyi bir nalbantsınız. Yakalasanıza karınızı. Yakalamak mı? Karınızın adı Venüs, çavuşun adı da Mary. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Bilgili bir insanım. Suçum yalnızca hırsızlık yapmak. Jean kulak verdi, gözlerini de fal taşı gibi açtı. Yakalayabilirdi demek karısını. Güç değildi bunu yapmak. Yaşlı bir nalbant yapmayı başarmıştı. Karısı adamı bir askerle, genç ve güçlü bir herifle aldatmıştı. Nalbant Volkan işe gittiğinde yakışıklı şeytan Merih gizlice eve girer ve kadınla yatardı. Evdeki horoz her şeyi görmüş, çok öfkelenerek efendisini anlatmıştı. Volkan tellerden görünmeyecekten ince bir ağ örmüştü. Eski nalbantlar iyi bilirlerdi sanatlarını. Nalbant ağı büyük bir ustalıkla yatağın çevresine yerleştirmişti. Kadınla asker içeri girmişlerdi. Horoz hemen efendisini uçarak geldiler diye ötmüştü. Nalbant hemen amcaoğullarını ve bütün köyü toplamıştı. Bugün size bir şenlik düzenledim, bekleyin dışarıda, bekleyin hele bir. Sessizce içeri girmiş, yatağa yaklaşmış, karısıyla şeytanı görmüş ve neredeyse ağlayacak gibi olmuştu. 23 yıldır birlikte yaşıyorlardı ve karısını bir kez bile dövmemişti. Komşular bekliyorlardı. Ağı tüm gücüyle çekince ikisi de yakalanıvermişti. Karısına kavuşmuştu, şeytanı bırakmıştı. Köylüler adamı yumruk yağmuruna tutmuşlardı. Sonra hepsi birden gelip kadın nerede diye sormuşlardı. Nalbant ise karısını saklamıştı. Kadın utanmıştı. Nalbant da halinden memnundu. İşte böyle yapmak gerek demişti öğretmen. Bu öykü gerçekten olmuştu. Öykünün anısına da 3 yıldıza, öyküdeki kişilerin adları verilmişti. Mary, Venüs, Volkan. Gökyüzünde görülebiliyordu yıldızlar. Volkan'ı görmek için keskin bir göz gerekliydi. Şimdi anladım neden yıldızları yakalamak istediğimi demişti Jean.